Ayrım 48.
Jenny bir anne şefkatiyle onu sarıyordu. Carl ise bir oğul gibi güvenerek ona düşüncelerini açıyordu. Bazen hava aydınlanana kadar birlikte çalışırlardı. Helen duvarın arkasında mırıldanır ve sabrı taşırak Jenny'ye kendisini düşünmüyorsa bari karnındaki çocuğu düşünmesi için ısrar ederdi. Carl şakayla karışık bir şekilde başını tutuyor, karısını yatağa kovuyor, lambayı söndürüyor ve kendisini dikkatsizlik ve dalgınlıkla suçluyordu. Ama ertesi gece aynı şey yine tekrarlanıyordu. Ta ki Helen'in kızgın bağırışı, konuşmaları ve kırılgan divitlerin gıcırtısını durdurana dek. Carl yazısını gece yarısı bitirince her zaman olduğu gibi Jenny'ye koştu. Ev uzun süre önce uykuya dalmıştı. Düşünmek için en iyi zamandı. Jenny sabahı beklemek istemiyordu. Marx da yalvartmıyordu. Son günlerde yaptığı çalışmanın sonuçlarını hemen göstermekten zevk alıyordu. Hegel'in hukuk felsefesinin eleştirisi adını taşıyan bu yazıda Carl ilk defa yeni sözcük olan proletaryayı kullanmıştı. Jenny'nin dikkatli kulağı onu hemen yakaladı. Şimdiye kadar dedi Jenny okumayı keserek, sen genellikle yoksul sınıflar, düşünen, acı çeken insanlık ve ezilen düşünce insanları diye yazıyordun, öyle değil mi? Proletaryayı ilk defa doğrudan kullanıyorsun. Ben proletarya hakkında sadece yazmakla kalmıyorum. Proletaryanın yüce tarihi misyonunu gerçekleştirmesini, köklü bir sosyal darbe vurmasında bekliyorum. Geleceğin temel sorunu, sanayinin ve tüm zenginler dünyasının politik dünyaya karşı göstereceği tutumdur. Oku dedi Jenny yeniden. Eleştiri silahı diye devam etti Carl. Silahların eleştirisinin yerini tutamaz. Maddi iktidar yine maddi bir güçle devrilebilir. Teori ise ancak kitleleri kapsadığı zaman maddi bir güce dönüşebilir. Harika sözler. Bu sözler uzun süre yaşayacak. Bu bir program. Oku. Bir kez daha baştan oku diye yine onun sözünü kesti Jenny. Jenny yastığa dayanmış oturuyordu. Gözlerinde gurur ve hayranlığın kıvılcımları yanıyordu. Bir zamanlar Heinrich Marx oğlunun isyankar mektubunu Jenny'ye okuması için verdiğinde Jenny'nin gözleri tıpkı şu an olduğu gibi kıvılcımlanmıştı. Devrimlerin pasif maddeye, nesnel bir temele ihtiyaçları var. Her teori kitleleri kapsadığı ölçüde kitleler içinde maddi bir güce dönüşecektir. Sadece düşüncenin cisimleşme yönünde gelişmesi yeterli değil, gerçeğin kendisinin de bu düşünceye yükselmesi gerekir. Her hikmet gibi bu da öyle basit ki. Carl sözcükleri yutarak hızlı hızlı okumaya devam ediyordu. Jenny sık sık onu daha sakin ve daha anlaşılır okumaya davet ediyordu. Marx proletaryanın yüce görevini eşi bulunmaz bir şekilde çiziyordu. Felsefe kendi maddi silahını proletaryada bulduğu gibi proletaryada manevi silahını felsefede bulur. Bu düşüncenin şimşekleri bu saf halk toprağına ciddi bir şekilde çarpınca Almanların ve bütün insanlığın kurtuluşu gerçekleşecektir. Bravo Carl, bu senin bulduğun en güzel gerçek, devam et. Ama bir kulağının üzerine kaykılmış gece şapkasıyla, düğmeleri kapatılmış sabahlığıyla ve tehdit edici jestlerle odanın kapısında uykudan şişmiş gözlerle Helen göründü. Cinler diye bağırıyordu. Hemen yatın ve uyuyun. Sizi Bayan Westphalen'e şikayet edeceğim. Size gelince Bay Marx, siz bir şeytansınız. Eğer Jenny ciyak ciyak bağıran bir cırlak doğurursa o sizden annesinin intikamını alacak ve gece gündüz ağlayacaktır. Sizin gibi rahat durmayan birinin de mutlaka isyankar bir çocuğu olur. Jenny, Helen'in konuşmasına fırsat vermedi. Suçlamalarını onu öperek engelledi ve lambayı söndürdü. Carl, moda olan Huguenot operasındaki bekçinin şarkısını söylemeye başladı. Melodiyi korkunç bir şekilde bozuyordu. Akşam karanlığı basıyor, gideceğiz evimize. Suskun gece her şeyi örtüyor, her şey uyuyor bu karanlıkta. Buna cevap olarak komşular duvara hırsla vurdular. Rujlar uyanmıştı. Bu iş kavgasız bitmeyecekti. Carl panikle yakasını indirdi. Helen bayram ediyordu. Jenny ise çaresizdi. Fısıldaşarak konuşup parmaklarının üzerine yürüyerek uyumaya gittiler. Ama yine de aydınlanan hava onları yakaladı. Uzun süredir beklenen Alman-Fransız yıllıklarının ilk sayısı Şubat 1844 yılında çıktı. Yazarları arasında kimler yoktu ki? İfşa konusunda müthiş bir usta olan Heine, ezgili Herwig, her şeyi yıkan Bakunin, cesur Jacobi, ahlak kuramcısı Hess, güzel konuşmacı Feuerbach, büyük ve güçlü Engels ve en sonunda Reynli Prometheus'un ta kendisi Karl Marx. Rouge, büyük bulvarlarda bulunan bir restoranda parti verdi. Redaktörler derginin Fransa ve Almanya devrimcilerinin birliğini gerçekleştireceğini umuyorlardı. Elinde bir şampanya kadehiyle Arnold, ileride Leroux, Proton ve hatta Louis Blanc'ı da dergiye çekeceğine dair yemin etti. Yaşasın enternasyonel radikalizm diye kadeh kaldırdı Rouge. Sosyalizm diye düzeltti onu Marx. Bunun için içmem. Arnold bir anda ayılmıştı. Karl tartışmaya hazırlanarak dolu bardağını bıraktı ama Ruj tartışmak istemiyordu. Ortalığı yatıştırmak isteyen Heine şiir okumayı önerdi. Ama onu ciddiye alan olmadı. Birden Jenny'nin başı ağrımaya başladı. Marx'lar eğlencenin sonunu beklemeden eve doğru yola koyuldular. Herwig kargaşayı fırsat bilip randevusuna gitmek için sıvıştı. Emma şişman bayan Ruj'un omuzuna yaslanmış kıskançlık gözyaşları döküyordu. Akşam neşesiz geçti. Sabah Rujlar Max'ların odasının önünde korumalık yapan Helen Demut'u itip odaya daldılar. Arnold'un yüzünde her zamanki iğrenç, memnuniyetsiz ve umursamaz ifade vardı. Ama karısının yüzü birçok şeytani arzuyu yansıtıyordu. Bu şişman, kırmızı yanaklı ve kızgın kadın, görünüşe göre hiddetini sadece sözcüklerle değil, kaş göz hareketleriyle küçük dolgun ellerini birleştirip açarak da ifade etmek istiyordu. Olağan dışı, duyulmadık, korkunç diye tekrarlıyordu Bayan Ruj zor nefes alarak. Sizin bu konuda nasıl tepki göstereceğinizi bilmiyorum ama insanlar buna karşı tepkisiz kalamıyorlar diye karısının sözünü kesti Arnold. Sakin olun arkadaşlar, ne var, ne oldu? Tulliere'ye karşı darbe mi yapıldı diye Ruj çiftini sakinleştirmeye çalıştı Karl. Ama Helen Demut karmaşaya dönüşen konuşmaya katıldı ve onu bir düzene soktu. Darbe olduğu doğru ama bizde değil, her beklerdi. Ama Bayan Ruj sizin endişelenmenize gerek yok, başka bir kadınla giden sizin kocanız değil ya. Heyecanlı Ruj çifti susmuyordu. Karl, bu konuda sen ne düşünüyorsun? Bayan Marx, siz çileden çıkmıyorsunuz, sakinsiniz, siz bir anne ve eşsiniz, biliyorsunuz ki. Neredeyse fısıldayarak söylüyordu bunları Bayan Ruj. Herwig, karısının gözü önünde besteci Liszt'in haklı olarak bıktığı şu Kokona Prenses Dago'yu öpücüklerle avutuyordu. Şimdi oturup evliliğin bir takım sorumluluklar yüklediği konusunu tartışmayacaksınız değil mi? Herwig hemfikir olduğu insanları lekeliyor, kendi karısını, zavallı Emma'yı ise küçük düşürüyor ki ona her şeyi Emma vermişken. Herwig banker kızıyla evlenip onun paralarını yiyen aç bir serseri, macera perest, aristokrat kadınlarla karıştıran biri. O bir... Yeter, utanın Arnold. Sizin bu konuşmanız bir esnafı bile kıskandırabilir. Evlilik değil, aşk sorumluluklar yükler. Bizim ne hakkımız var Herwig'lerin gönül işlerine karışmaya? Herwig ideale ihanet etmedi ve lirini de satmadı. Bu gürültü niye? Herwig büyük bir şair. Onu şanlı bir gelecek bekliyor. Ona serseri demeni protesto ediyorum. O tüm kavşaklarda göğsüne vurup radikal bir sosyalist olduğunu söyleyen bir ikiyüzlü yalancı değil. O cesur bir kavgacı. Biz onu barikatlarda da göreceğiz. Orada onun yanında kimin durabileceğini bilmiyorum. Ama beni ve Jenny'yi arkadaşımıza yapılan bu iftiradan kurtarın. Biz Herwig'lere karşı tutumumuzu değiştirmeyeceğiz. Biz onları yargılayabilecek hakimler değiliz. Karl'ın düzgün olmayan alnında derin bir kırışıklık belirdi. Alt çenesi titriyordu. Jenny biriken bu kızgınlık belirtisini tanıyordu. Bayan Ruj karşılaştığı tepkiden dolayı deli olmuş, dili tutulmuştu ve odadan hemen toz oldu. Kimi kastettiğini anlıyorum dedi Arnold. Ben seni güvenilir, değerli bir demokrat olarak görüyordum ve hatam da buradaydı. Sen bir bölücü, bir kaçaksın. Bruno seni daha iyi tanıyordu. Daha önce de söylediğim gibi sen komünizmin uçurumuna doğru kayıyorsun. Yazıların ve düşüncelerin ağzına kadar barutla dolu. Bu barut patlayacak ve patlayınca onu henüz düşmanlarına doğrultmadan önce seni yok etmeyeceğini garanti edemem. Kendine gel Karl. Ooo vaiz, gerek var mı buna dedi Jenny, Karl'ın nasıl sinirlendiğini görünce. Bayan Marx, konuşmamı engellemeyin. Sizi ona karşı duyduğunuz aşk kör etmiş ve doğallıkla da tehlikeyi görmüyorsunuz. Dur Karl, kendine gel. Sen iyi bir gazeteci olabilmek için profesör kürsüsünü bıraktın. Şimdi de önder olmak istiyorsun. Seni tebrik ediyorum. Ama peşinden kimi sürüklemek istiyorsun? Kimi? Zanaatkarları ve proletaryayı. Uyandığı zaman korkunçlaşan o cahil kitleyi. Yüce demokrasinin berrak fikirlerinin yerine komünizmin kargaşalı fikirlerini mi tercih ediyorsun? Ruj ilhamla elini kaldırdı ve bir kahin edasıyla sustu. O konuşurken Karl sakin bir şekilde paltosunu giyiyor ve genellikle sabahları çalıştığı kütüphaneye gitmek için hazırlanıyordu. Odanın kapısından kesik ve kuru bir şekilde Ruj'a seslendi. Ağzındaki baklayı çıkardığına sevindim. Böyle bir konuşma kaçınılmazdı. Derin bir incelemeye layık gördüğüm bir dünya görüşüne karşı senin değişken tutumun, bölük pörçük olarak söylemeye cesaret ettiğin şeyler karşımıza birçok problem çıkarıyor. Üzgünüm ihtiyar ama görünüşe bakılırsa seninle olan arkadaşlığımızı gömeceğiz. Çok yazık. Ruj'la yapılan bu kısa atışma Karl'ı heyecanlandırmıştı. Normalden daha hızlı yürüyordu. Kaç kez arkadaşlarını tümden kaybetmişti. Bauerler, Rutenberg, kim suçlu? Suçlu yok. Kim haklı? Zaman gösterecek. Kalbini kurutmandan korkarım diye hatırlıyordu Marx kısa süre önce kendisine söyleneni. Mücadelecinin, devrimcinin kalbi çeliktendir. Acıyabilir ama asla affetmez. Arkadaşlık nedir diye soruyordu Karl kendisine. Arkadaşlık aynı barikatta savaşmaktır, yekpare bir sütundur. Kılıcı döven, bildirileri yazan ellerdir. Arkadaşlık derin bir inanç ve ortak kaygıdır. Arkadaşlık ortak bir eylemdir, ortak bir yaşamdır ve ortak bir ölümdür. Karl sıkıldığında düşüncesi genellikle küçük özel işlerden büyük dünya sorunlarına yöneliyordu. Yürek, yürek, özgür insanlığın kalbi proletarya, beyni ise felsefe olacak. Marx nefret dolu bir yüz ifadesiyle dişlerini sıktı. Gözlerinde soğuk ve ısrarlı bir alay ifadesi belirdi. Garip bir hafiflik ve özgürlük duygusu kabardı içinde. Bu insanlarla hiçbir yere gidemem. Bu kararı kaç kez almış ve sonra da kendi yoluna devam etmişti. Ruj onun arkasında bir yerlerde pis kokulu ıssız bir girişte kaldı. Kütüphanenin resmi ve sakin salonunda mumlar ve lambalar yanıyordu. Sessizdi ve törensel bir havası vardı. Düşünce tapınağı. Katalogların ve sayfaların sesi vardı. Bu sesler tıpkı iç çekişler gibiydi. Karl derin bir nefes aldı ve gözlerini bir süre yumdu. Bu sessizliği ve eskimiş kağıt kokusunu seviyordu. Çevresinde öyle çok tanıdık vardı ki raflardan ona bakmaktaydı bu tanıdıklar. Louis Blanc'ın yeni çıkan 10 yılın tarihinin 4. cildi onu dünden beri bekliyordu. Malahit kabın içerisinde geçmiş birkaç yıl yatıyordu. Kağıda sarılmış bir zaman. Karl olağanüstü bir hızla okuyordu. Geçmişin önemli, ona gerekli olan ayrıntıları belleğinde kalıyordu. Bazen getirdiği deftere not alıyordu. Kitap sayfalarına yazıyordu. Okuduklarına anlaşılmıştır işareti koyuyordu. Doymak bilmeyen bilme arzusu hala beynine hakimdi. Yaşamın tüm politik, sosyal ve kültürel çeşitliliğini genelleştirmek için duyduğu o yüce ihtiyaç, bu genelleştirmeyi her şeyi kapsayan bir bakış açısına bağlama isteği, onu fikirden fikire, senteze doğru koşmaya itiyordu. Bu dönemde Lavoisier'in anılarını da okuyordu. Kitaplar onu çevreleyen koşullar ve insanlar, Marx için sadece uslu yardımcılardı. İnşaatçı yapıyı kurmaya çalışıyordu, onlar ise ona gerekli malzemeyi sağlıyorlardı. Karl okuma salonunun derin suskunluğu içerisinde sayısız saatler geçirebilirdi. Bilimsel araştırmalar sırasında zorluklardan kaçmıyordu. Kesin soyutlamalardan korkmuyordu. Karl Milli Kütüphane'de tüm tasaları unutup kitap üzerine eğilmişken Jenny ve Helen ev işleriyle ilgileniyorlardı. Doğum yaklaşıyordu. Jenny sakin ve mutluydu. Tıpkı Mars gibi o da çocukları şefkat ve sabırla seviyordu. Şimdilik gri, kızılımsı bir kedi onun birikmiş anne şefkatinden kocaman bir porsiyon alıyordu. Kedi şımarık ve kurnazdı, mırıldıyor ve sanki şefkate zor tahammül ediyormuşçasına davranıyordu. Öğleye doğru Jenny'nin yanına Emma Herbeck geldi. Her zaman olduğundan daha az güzeldi. Gözleri ağlamaktan kızarmış, yanakları ve dudakları şişmişti. Eşit yayılmamış pudra tabakasının altındaki yüzü soluk ve sivilceliydi. Üzerindeki atkıyı çıkarır çıkarmaz şikayet edip yine ağlamaya başladı. Herbeck'i ne kadar çok sevdiğini ve onun için her şeyini verebileceğini anlatıyordu. Dahiler zor insanlardı, keyfi ve despotik değiller miydi? ''Siz Karl'ın sevgilisisiniz ve işiniz kolay.'' Karl çok yetenekli ama tabii ki Herbeck gibi değil diye vurguladı bu arada Emma. Jenny hafifçe gülümsedi ve karşı çıkmadı. Marx şair değildi. Herbeck'in benim aşkıma ihtiyacı var diye fısıldıyordu Emma. Benim hayranlığım olmadan yapamaz. Tıpkı aynasız yapamadığı gibi. Ben onun yankısıyım. Prenses de Gaulle onu benim gibi sevemez. Ben onu şımarttım. Onun rahatını kim sağlayacak? Onu kim canlandırabilecek? Büyük bir misyonu olduğu konusundaki inancını kim pekiştirebilecek? Şairler çocuk gibi bazen cesur bazen de ağlamaklı olurlar. Değişikliğe, duygu oyununa, maceralara tabii ki ihtiyaçları var ama ah benim için hiç de kolay değil. Ödün vermek kolay değil. Ağır bir suskunluk. O kadar çok mu çirkinim? Emma zıplayıp aynanın önüne gitti ve orada dönmeye başladı. Dar Amazon elbisesi düzgün vücudunun üzerinde çok iyi duruyordu. Yüzü üzerindeki tülün altından hiç de itici değildi. Yüz hatları kadınsı ve yumuşaktı. Jenny ilgiyle onu izliyordu. Ne olacak? Beklerim. Bana dönecek o. Yeter ki prenses onu çalmasın. Tamamen sihri altında bırakmasın. Prenses çok keyfi davranıyor ama aramızda kalsın. O bir iki yüzlü. Herbeck'e bazen soğukluğuyla acı çektiriyor. Bazen ona karşı aşırı titiz davranıyor. Eğer Herbeck hastalanırsa tarih prensesi affetmeyecek. Emma yüzündeki tülü kaldırdı. Söyleyin Jenny, sevdiğiniz insan size ihanet ederse nasıl davranırsınız? Bayan Herbeck koca sözcüğünü kullanmaktan kaçınıyordu. Çünkü bu sözcüğün Herbeck'le olan yüce, çok yönlü ilişkilerine layık olmadığını, basit bir sözcük olduğunu düşünüyordu. Ben mi? Jenny'nin şaşkınlığı sınırsızdı. Helen Demut güldü. Karl'ın ihanetine karşı mı? İhanet, dedi Jenny yavaş yavaş. Her zaman bir saygısızlıktır veya çok karışık bir şeylerdir. İhanet aşktaki bir çatlaktır, kalpte bir kırışıktır. Bunu düşünmek istemiyorum. Ben edebilir miyim? Hayır. Demek ki o da yapamaz. Biz birbirimize karşı duygularımız da eşitiz. Jenny kalktı. Kendini beğenmiş bir yarı gülümseme vardı yüzünde. Başı dikti. Emma acele acele gitmeye koyuldu. O çıktıktan sonra Jenny uzun süre düşünceli bir şekilde oturdu. Gözleri alabildiğini açılmıştı. Helen'in onu ciddi gergin düşüncelerden koparma çabaları boşa gitti. Bazı nadir anlar vardır ki insan olası geleceğinin içerisine bakabilir. Jenny, Carl ve kendisini olgun, neredeyse ihtiyar insanlar olarak görüyordu. Çocukları vardı ama yine de el ele omuz omuza duruyorlardı. Önemli olan her zaman birlikte yan yana olmalarıydı. Hangi koşullarda olurlarsa olsunlar Jenny için hiç fark etmiyordu. Kendilerini bekleyen fedakarlıkları, zorlukları hissetti. Önemli değildi. Carl'ın kaderi onun kaderiydi. Bu tahmin edilen gelecekte birçok tasa, yoksulluk, mücadele, yenilgiler ve zaferler vardı. Ama hayal kırıklığının ve kaybedilmiş yılların acısı yoktu. Ve karısıyla düşüncelerini paylaşmak için acele eden neşeli Marx eve dönünce Jenny ona doğru koştu ve uzun uzun şefkatle ona sarıldı. Susuyor, hiçbir şey sormuyordu. 2. Jenny 1 Mayıs'ta doğurdu. Carl mutfağın yanında Helen'in odasında bekliyordu. Durmadan puro içiyordu. Vücudu ve elbiseleri dumana boğulmuştu. Heyecan onu bir koridora, bir merdivene koşturuyordu. Şaşkındı. Duvarın arkasındaki inlemeler hızlanıyor, çığlığa dönüşüyordu. Beyazlar içerisindeki Helen elinde kova ve leğenlerle görünüyor. Sonra yine kayboluyordu. Carl'ın sorularına cevap vermiyordu. Harika bir bahardı. Banyo sokağında tıpkı Trier'de olduğu gibi kestane ağaçları çiçek açıyordu. Onların beyazlı pembemsi ağır çiçekleri pencereden bakıyor ve Carl'ı sinir ediyordu. Jenny öyle acı çekiyordu ki şimdi çiçeklerin sırası değildi. En sonunda dünyaya küçük bir kız geldi. Acı çekmiş ama artık mutlu olan Carl kızının bir dilber olduğunu keşfetti ve havalı bir şekilde ''İsmi Jenny olacak, insanlık bundan daha güzel bir isim düşünememiştir.'' dedi. Akşam Hayne geldi. Pelerininin altında ezilmiş olan çiçekleri beceriksizce Bayan Marx'a verdi. Kısa bir süre sonra Herveklerde uğradı. Emma titreyerek yeni doğan bebeğin küçücük ellerini ve ayaklarını öpüyordu. Carl bir şişe renk şarabı açtı ve iki Jenny'nin şerefine kadeh kaldırdı. Tebrik etmek için gelmiş olan işçileri görünce bir dakika için giriş kapısının önünde durmuş olan Ruş kekeleyerek ''Carl'ı sadece kızı için değil yandaşlar kalabalığı içinde kutluyorum. Bir buçuk proletarya ve tabii ki başlarında sen olunca gericiliği yok edecek ve komünizm getirecek. Dilerim bunu yakında başaramazsınız.'' dedi. Carl yakın zamana kadar müttefi olan bu adamı cevap vermeye değer görmedi. Banyo sokağı Saint Germain'e kadar uzanan mütevazi bir sokaktı. Bu sokağın 38 no'lu evinin sakinleri arasında yıpratıcı bir düşmanlık başladı. Jenny'nin doğumundan sonraki günler Helen Carl'ı daha sabahtan evden kovuyordu. Arkadaşlarınızla kahvede buluşun. Burası zaten dar. Jenny'nin huzura ihtiyacı var diyordu emredici bir şekilde. Carl karşı çıkmanın hiçbir şeye yaramayacağını biliyor ve büyük bir isteksizlikle şapkasını alıyordu. Onun için zor olan sadece çalışmasından kopmak değildi. Örgülü beşikten kopmak da zordu. Orada tüm insani işaretleri taşıyan, hüzün verici sesler çıkaran küçücük kırmızımsı bir şey yatıyordu. Bu varlık iki insanın büyük sevgisini üzerine çekmeyi başarmıştı. Çok iş vardı, mektupları cevaplaması gerekiyordu. Bu yüzden en iyisi postanenin yanındaki küçük kafeye uğramaktı. Mermer masanın üzerinde yazmak rahat oluyordu. Young ülkeye kaçak olarak sokulan Alman-Fransız yıllıklarının Köln'de dağıtımıyla meşguldü. İşler nasıl gidiyordu? Kurşun kalem bulmak için ceplerini karıştıran Carl, ailesinin daha ilk günlerden itibaren içine düştüğü maddi sıkıntıları ve parasızlığı hatırladı. Acaba Young paraları yakında gönderir miydi? Marx somurtuyordu. Bu geçim kaynağı arayışları çok ağırdı. Zavallı Jenny idare etmeye nasıl da çabalıyordu. Carl'ın canını sıkmamaya çalışıyordu. Carl ona ve çocuğa karşı sorumlulukları olduğunun farkındaydı. Onların en zorunlu ihtiyaçlarını bile karşılayamadığı için acı çekiyordu. Israrlı ve kararlı bir kurtaracağız koptu dudaklarından. Haydi iş başına. Koblenz Eyalet Başkanlığı sınır görevlilerine Marx'ı tutuklama emri vermişti. Ve böylece Paris'te geçirilen bir yıl dergideki yazılar ve kulüpteki konuşmalar boşa gitmiş olmadı. Alman hükümetinin tehditlerini okuyunca Karl içinde bir memnuniyet, yeni bir güç akımı hissetti. Demek ki yaptığı şeyler önemli, gerekli, anlamlıydı. Demek ki attığı mermiler hedefini bulmuştu. Karl'ın kaleminin Prusya monarşisinin karamsar dev heykeli üzerinde henüz sadece belirgin bir çatlak yaratmış olması önemli değildi. Uçurum da küçük bir çatlaktan başlayarak oluşmuyor muydu? Pes etmeyeceğiz. Karl, Briard de Tron yakınlarındaki Vincent sokağında Alman zanaatkarlarının bir gündüz toplantısı yaptıklarını ve oraya gitmeye karar verdiğini anımsadı. Yapılan fırtınalı tartışmaların ateşi hala içinde canlıyken oradan Milli Kütüphane'ye gitti. Kitaplar orada onu bekliyordu. Kambur çökmüş kütüphane görevlisi Marx'ı saygılı bir şekilde karşıladı. Bu Alman olağan bir okuyucu değildi. Kütüphaneci hayranlıkla ona kitapları getirdi. Kitapları önünde tutarak getiriyordu. Sanki Kambur'u yer değiştirmişti. Adam Smith, Ricardo, James Mill, Say, Schultz. Fransız kitapları mümkün olduğu kadar dikkatli bir şekilde masanın üzerine bıraktı ve ikinci postayı getirmek için hemen gitti. İkinci postada başka isimler vardı. İhtiyar Mara'nın yazılarını, Robespierre'in, Mirabeau'nun ve Brisson'un konuşmalarını, konvansiyon raporlarını, Desmoulins'in gazetesinin birkaç sayısını, Madame Roland ve Lavoisier'in anılarını göğsüne bastırarak getirdi. Ne insanlar varmış ve ne devirler. Biz böyle kahramanlar görecek miyiz, böyle erişilmez güzel konuşmalar duyacak mıyız diye fısıldadı Kambur. Marx divitlerini sildi ve not almaya hazırlandı. Dünya daha büyük kahramanlar görecek, daha güzel konuşmalar dinleyecekti. Kütüphaneci ihtiyardı, Marx ise genç. Önünde daha onlarca yıl koca bir hayat vardı. Onu Fransız devriminden, şunun şurasında 50 yıldan biraz daha fazla bir zaman ayırıyordu. O zamandan beri Avrupa durulmamıştı. Uslanmaz Avrupa. Her şey olabilir ve çok şey olacak. Krizler, savaşlar, devrimler. Kütüphaneci inanmıyordu. Şu anki durum ona kalıcı gibi geliyordu. Karl kitapları karıştırıyordu. Jacobin stratejistlerin hatalarını not ediyordu ama Karl'a göre devrimin şu veya bu yola girişini belirleyen bu hatalar değildi. Neydi peki? Ricardo'da, Adam Smith'te, Robespierre'den sonra geliyorlardı ama ekonomi bilimi de bu sorunu tam olarak çözmüyordu. Karl okuyor, taslakları hazırlıyor, nedenler arıyordu. Tarih bir önderin masasındaki askeri bir harita gibiydi, zaman ise savaş alanı. Yüce devrimin gölgesi Marx'ın etrafında dolaşıyordu. Karl adım adım devrimin izini sürüyordu. Madame Roland'la tartışıyor, onu körlük ve dar kafalılıkla suçluyordu. Girondinler konvansiyonun kürsüsünden konuşuyorlardı. Kimin çıkarlarını savunuyorsunuz diye sorguluyordu Karl onları. Siz bugün iktidarda olan burjuvaların ısrarcı atalarısınız. Hasta ve dargın Marat, Marx'ı küçük odasına kabul ediyordu. Marat bir küvette üzeri çarşafla örtülü yatıyordu. Halkın düşmanlarını mahvediyordu. Devrim tehlikede, gericilik cumhuriyetin tüm çatlaklarından saldırıyor. Sağdan ve soldan. Soldan mı diye soruyordu Marx tekrar. Jacques Roux, Leclerc, Rosa Lacombe, bunların hepsi kenar mahallelerden insanlar. Küçük burjuvaların saldırgan önderi onları da takip ediyor ama yarın monarşist kraliçe bu önderi de bıçaklatacak. Karl Mara'nın Cordelia sokağında bulunan evinin yanından geçti. Konvansiyona gitmek için acele ediyordu. Ama onu orada ilgilendiren şey konuşmacıların süslü sözleri değildi. Salonun yakınında bir odada devrimin en üst organının listeleri duruyordu. ''Bana onları gösterin.'' dedi Karl. Mavi kaftanlı, ince bacaklı bir yazıcı ona bir defter uzattı. Marx meslek bölümüne baktı. Hukukçular, tüccarlar, askerler listeleri bırakmaya hazırlandı. ''Bir tane bile yok mu?'' Vatandaş ne arıyor? İşçi. Yazıcı zor durumda kaldı. Var dedi alnına vurarak. Konvansiyon üyesi olan Reims'ten bir işçi var. Bir tane daha var. Al. İşte bu da zanaatkar. Karl listeleri daha yeni eline almışken bırakarak teşekkür edip çıktı. Karl valilikteki 9 termidoru gözünün önünde canlandırdı. Sanki kendisi de şimdi oradaydı. Philip Leba ile birlikte meydana bakıyordu. Onu Robespierre'in kararsızlığı, seksiyon temsilcilerinin saçmalıkları, Jacobinlerin ölümü ilgilendirmiyordu. Issız meydan ona mahkeme kararı gibi geliyordu. Kenar mahallelerin umursamazlığı giyotin kadar korkunçtu. Karl derin bir düşünceyle başını eğdi. David dar sayfalar üzerinde hızlı hızlı koşuyordu, günler boyu. Defter arkasına defter bitiriyordu. Marx en sonunda kitaplar ve notlardan koptuğunda artık hava kararıyordu. Kütüphanenin etrafındaki sokaklar tıpkı cesur cellat Samson'un grev meydanına halk usturası giyotinle vergi taşıdığı günlerde olduğu gibi karanlık, dar ve neşesizdi.